Ayrım 18. Kader ağlarını örerken. Agop Jiye Hacikyan. Sayfa 254. 24. Nur başını kaldırdı. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüştü. Babasının günlüğünü okumak uğruna korkunç bir gece geçirmişti. Altan ona kalın defterlerden oluşan kırmızı Marokkan dosyayı verirken uyarmıştı. Oku ya da okuma, içinden nasıl gelirse öyle yap. Senden istediğim bu kağıtları daha sonra ateşe atman. Hem de mümkün olduğu kadar çabuk. Bir daha bu konudan konuşulduğunu duymak istemiyorum. Bunları yakacağına dair bana söz ver. Nur söz verdi. Yalıya döndü, odasına kapandı ve her ne sebeple olursa olsun rahatsız edilmemek üzere emir verdi. Rıza Bey'in Ermeni teşhiri sırasında yörede oynadığı önemli rol, Nur'a göre babasının yaşamının en utanç verici olayıydı. Antep valisi, zamanın hükümeti tarafından bu zavallı ve mülteci diye adlandırılan insanların kovulmalarına göz kulak olmak üzere görevlendirilmişti. Rıza Bey gibi çevresinde ve kırsal alanın tamamında sevilen, sayılan bir adama böyle bir görev veren Osmanlı hükümeti ondan ne bekliyordu? Sağlam bir baskı oluşturmasını mı, bir tür teminat mı, Rıza Bey'in gözüyle bakıldığında ise bir milletin ortadan kaldırılması hareketine ortaklık etmek ona ne yarar sağlayabilirdi ki? Politik, kültürel ya da dini üstünlük mü? Yakardam kabilesi, onlara ne olanak sağlardı böyle bir şey? Kişisel yarar? Nur babasını böyle bir cinayeti planlayarak işleyebileceğine inanmakta zorluk çekiyordu. Bu korkunç dönemin sonunda ise Rıza Pons Pilate, İsa'nın çarmıha gerilmesi konusunda kararı başkalarını verdirip ellerini yıkayan kralın adıdır. Çevirenin notu. Rolü oynadı. Tüm sorumluluğu üzerinden atarak hükümetin bu görevi ona zorla ve baskıyla verdiğini söyleyerek hükümeti suçladı. Her şeyi planlayıp yöneten onlardı. Emirlerini ise kendisine yaptırımlar uygulayarak yerine getirmesini sağladıklarını anlattı. Neden tüm bu suçların sorumlusu bir tek kişi olsun? Cinayetler genel bir vurdumduymazlıkla herkesin gözü önünde işleniyordu. Bu işin uluslararası ortakları ise sessiz sedasız izliyorlardı. Maro bu işlerde Rıza'nın parmağının olduğundan bir an bile kuşku duymuş olsaydı hiç onu sevebilir miydi? Nur kendi kendine annesinin Rıza'ya duyduğu aşkın babasına manevi güç verdiğini düşündü. Babama masum diyemem. Hayır, suçluydu ama suçunun sorumlusu kendisi değildi. Rıza Bey yerine geçecek olan halifeye güven mektubunu yazdıktan sonra anılarını yazmaya başladı. Neden arkasında saygınlığını tehlikeye düşürecek kanıtlar bırakmıştı? Bu korkunç olayları unutturmak yerine pasif tanık olduğunu ortaya koymak neden? Günahlarını bağışlatmak mı yoksa kendini cezalandırmak mı? Deneyimlerine dayanan bir yöntem belki de. Ya da sadece anılarını yazarak zaman geçirmeye çalışan katılaşmış bir katil. Nur babasının bir sözünü hatırladı. Bir can kurtaran dünyayı kurtarır. Gerçekten söylediğine inanıyor muydu? Maro'yu ve oğlunu kurtarmak tüm öteki cinayetleri yok saymak için yeterli miydi? Nur babasının geçmişindeki gizlere kendini daha iyi verebilmek için her sözcüğü içine sindire sindire okuyordu. Babasının özgeçmişinin ikinci bölümünü okumaya geçmeden kahvesini yeniledi ve 10. sigarasını yaktı. Rıza ve Maro'nun aşklarını anlatıldığı satırları okurken neredeyse Ermenilerin göçünü ve insanların çektiği acıları unutmak üzereydi. Aşk öykülerinin anlatıldığı sayfalar hayat dolu, aşk doluydu. Anlattı 1915-1918 yıllarını kapsıyordu. 1918 annesinin İstanbul'a döndüğü yıl. Bu tarihten sonra Rıza hiçbir şey yazmamıştı. Sanki hayatı anlatılmayı hak etmiyormuş gibi. Nur babasının annesiyle yaptığı aşk oyunlarının ve sevişmelerinin ayrıntılarının anlatıldığı sayfaları atladı. Anıların son sayfasını bitirdiğinde birbirleriyle hiç ortak yanları, noktaları olmayan iki erkeğin hayat öykülerini öğrenmiş gibi oldu. Rıza iyi evlat, iyi eş, iyi aile babası. Antep'in lanetli valisi Rıza Bey'i hiç tanımıyordu. Vakit öyle olmuştu. Nur kasayı çift kilitle kapadı, sonra onu gözlerden gizlemek için yeniden patronun portresinin üzerine astı. Nur kasayı çift kilitle kapadı, sonra onu gözlerden gizlemek için yeniden patronun portresini önüne astı. Nur mavi mutlak beyaz nilüferleri göremez olmuştu. Anıların kan renkli cilt kapağı gözlerine kazınmıştı. Kristalli koridordan bahçeye çıktı. Kerim kahvaltısını hazırlamıştı. Öne eğilerek patronunu selamladı ve kahveyi getirdi. Nur'un karmakarışık yüzünü gören Kerim ona sağlığını sormayı düşündü ama aradaki mesafeyi kıramazdı. Patronunu merak ettiğini belirten sorular sormayı kendine yasaklamıştı. Nur boş gözlerle Karadeniz'e doğru yol alan pas renkli bir petrol gemisini izliyordu. Güneşin ilk ışınları Fransız modeli kapılardan girip koridor duvarlarını kaplayan dev aynalarda kırılıyordu. Koridora kristal adını veren bir görüntüydü. Acele gazetelere göz attı. Başkan Eisenhower, Amerika'nın ilk nükleer silah depolarını cephaneliklerini oluşturmaya karar vermişti. Başbakan Adnan Menderes kabinesini acil toplantıya çağırıyordu. Bir plajda kimliği bilinmeyen bir ceset bulunmuştu. Hiçbir haber Nur'un ilgisini çekmedi. Kerim önünde duruyordu. Beyefendi, Bayan Ozan geldi. Sizinle konuşmak için ısrar ediyor. Nur yerinden sıçradı. Esin. Bir haftayı geçkin zamandır İstanbul'daydı ve bir kez bile aramamıştı. Miskin bir hali vardı ama kızın ziyareti önemli olabilirdi. İçeriye al, dedi bezgin bir tavırla. Esin pilili eteği, havuz yakalı gömleği ve ağır makyajıyla çok canlı görünüyordu. Nur'un birkaç adım önünde durup en güzel tavrını takınıp güldü. Sana ne olduğunu görmeye geldim. Sesin soluğun çıkmadı. Kusura bakma, yapacak çok iş var. Aile, şirket sorunları. Kızı oturması için işaret etti. Gerçekten yorgun görünüyorsun. Kuşku yok, geceleri de geç yatıyorsundur. Nur, onun bu kinayeli konuşma tarzını sevmedi. Suçlanmaktan nefret ederdi. Düşündüğün değil, diye düşündü. İkinci soru geldi. Tüyo'yu altan verdi. Geri döndüğünü ve seni burada bulabileceğimi söyledi. Ona kızma, ısrar eden bendim. Nur gülümsedi. İlahi altan, ara bulucuyu oynuyor diye içinden geçirdi. O anda Nayiri tüm benliğinin içinden gelip geçti. Esin uzanıp Nur'un elini tuttu. Uzunca bir süre öyle kaldı. Sonra koltuğa daha seksi bir şekilde yerleşti. Gazetelerde yayınlanan resimlerini ve yazılarını görünce kıskançlıktan deliye döndüm. Hırslandım ama biz bir gecelik aşıklardık ve sen bana hiçbir söz vermedin. Ama beni asıl üzen döndüğünü benden gizlemiş olman. Nur sıkıldı. Onu üzmek istememişti. Yalnız kalmak istemişti. Hepsi bu. Görünenin aksine bu bir keyif yolculuğu değildi. Anlatması zor ve karışık bir hikaye bu, diye sinirli bir sesle yanıtladı. Zamanım çok, dinleyebilirim. Yani demek istediğim, şirketle sorunlarım var ve çok kötü bir gece geçirdim. Anneme onunla birlikte kahvaltı etmeye söz verdim. Hala hazır değilim ve bırak sorunlarımı halledeyim. Birkaç gün sonra görüşürüz. Seni arayacağıma söz veriyorum. Gayet tabii, eminim. Suç bende. Haber vermeden geldim. Haklısın. Daha sonra yeniden görüşürüz. Esin buraya geldiğinden daha da bozuk moralle gidecekti ama hiçbir şey belli etmek istemiyordu. Seni öpmüyorum. Tıraş olmamışsın. Yolu biliyorum. Ciao. Fransızca anlatımdaki şekliyle bırakıldı. İtalyanların hoşça kal anlamında kullandıkları sözcük. Çevirenin notu. Nur kendini tuzağa düşürmüş gibi hissetti. Nayiri'yi özlemişti ve başka kadın görmek istemiyordu. Nayiri ile her gün birbirlerini arıyorlar ve birlikte yaptıklarını konuşuyorlardı. Ama bu Nur'u tatmin etmiyordu. Nayiri ona sevişirlerken nasıl vücuduna ateş bastığını söylüyordu. Onun yanındaymış gibi hissediyor, arzuluyordu. Şimdiye kadar böyle arzu ve cinsellik yaşamamıştı. Esin bahçeden çıkarken ona ne denli uzak olduğunu düşündü. Oysa onu bir ara arzulamıştı. Öğleden sonra saat 3'te Nur'u New York'tan aradılar. Irving Lionheart, merkeze Orta Doğu olan uyuşturucu kaçakçılığı konusunda edinilen son bilgileri aktardı. Tütün, Kardam şirketi tarafından gemiye yüklenmişti. Polisin uzaktan izlediği gemi Hollanda bandıralıydı ve Marsilya limanına uğramıştı. Hareket, Matt Herrera adlı çok cesur ve işinin ehli bir komiser, gümrük yetkilileri ve FBI ile işbirliği yaparak baskını yönetmiş, tütün balyaları önce izlenmesi çok basit özel bir mamla ile 47 nolu rıhtıma getirilmiş. Independent Tobacco Company adlı tütün şirketinin adamları daha sonra balyaları bir kamyona yükleyerek New Jersey'ye göndermiş. Günün sonunda kamyonlar boşaltılırken 20 civarında polis arabası alanı basıp kamyonların etrafını çevirmiş. Yapılan arama sonunda 100 kasa silah ve 5 ton haşhaş ele geçirilmiş. Kaçmaya çalışan işçiler antrepo binasının içine gizlenip polise ateş açmışlar. Açılan ateş bir polisin ve bir kamyon şoförünün ağır yaralanmalarına sebep olmuş. Antreponun içinde eroin imal etmek için kurulmuş özel bir laboratuvar bulunmuş. Uyuşturucu Kuzey Amerika pazarı ve Kanada'ya gönderilmek için hazırlanıyormuş. Temizlik operasyonundan sonra bir basın bildirisi yayınlanmış. Independent Tobacco Company sorumlusu Ebenezer, işbirlikçi, 3 gümrük memuru ve laboratuvar teknisyenleri tutuklanmışlar. Narkotik şube ajanları bu sıralarda Ebenezer'i sorguya çekip bu zincirin Orta Doğu'daki dallarına özellikle de Türkiye'dekilere ulaşmaya çalışıyorlarmış. Irving Lionheart, kaçakçıların uzun süre Kardam şirketiyle iş yapmayı denemeye kalkışmayacaklarını söyleyip Nur'u rahatlatmaya çalıştı. Olaylar hızlanmaya başladı. Ramazan ve Turan başı çektiler. Alelacele istifa edip kayıplara karıştılar. Genelkurmay onların bu isteklerine karşı çıkmadı. Aksine kapıları ardına kadar açtı. Nur ve Altan'ın Kardam'ın ününü korumak için yaptıkları tüm girişimler boşa gitti ve skandal gazetelerde yayınlanmaya başladı. Turan ve Ramazan en yakınları dışında kimseye nereye gittiklerini söylemediler. Önce Turan ortadan kayboldu, Ramazan'a gelince Avrupa'ya kaçtı. Fransa'ya gidip siyasi sığınmacı olmayı umut ediyordu. Safiye oğullarının ordudan istifa ettiğini ve ülkeden kaçtıklarını öğrenince hırsından kendini kaybetti. Hele kaçış nedenlerinin soruşturmalar ve yargıdan kurtulmak olduğu kendisine söylendiğinde bağırıp çağırmaya başladı. Bu askerliğe hıyanettir, sorumluluğunu bilmemektir. Adi haydutlar gibi kaçtılar. Bir daha asla gözüme görünmesinler diyor, bir yandan da hışkırıklara boğuluyordu. O günden sonra Safiye, Gaziantep'teki dairesine çekildi ve hiç kimseyle görüşmedi. Leyla, Turan ve Ramazan'ın suçlandığını ve onların korkak davranışlarını öğrendiğinden beri rengi solmuş, tadı kaçmıştı. Bir iki davet verdi ama dostları suratlarını asıp oturdular. Kendi çağrılı olduğunda da acayip bir yaratıkmış gibi onu süzüp durdular. Böyle olunca o da yalıya kapanıp kendini kedilerine adayarak güzel günlerin gelmesini beklemeye başladı. Ama sosyetik yaşantısını böyle zoraki terk etmek onu çok mutsuz ediyordu. İçini dökecek bir tek dostu yoktu. Milli Güvenliğin avlusu güvercin doluydu. Sayıları öyle çoktu ki gurultuları sokağın trafik gürültüsünü bile bastırıyordu. Üç erkek çaylarını yudumlayarak sigara içiyordu. Altan koltuğunda geriye kaykıldı, sabit bakışlarla gökyüzünü incelemeye başladı. Geçici müdürlük görevini başarıyla bitirdiği için çok mutluydu. Artık ailesine daha fazla zaman ayırabilecekti. Her şeye karşın iki ağabeyinin suçlu bulunmaları onurunu kırmıştı. Para uğruna ailenin şerefiyle oynamalarını affetmeyecekti. Üstelik paraya ihtiyacı olan insanlar da değillerdi. Polis Afyon'un tütün balyoları arasında gizlenerek yurt dışına çıkarıldığını biliyordu. Uzun süre Kardam şirketinin antrepoları izlenmişti. Altan işte o arada Ramazan ve Turan'ın işe ortak olduklarını ve araştırmanın bu yönde geliştirilmesini istemişti. Başkomiser, bizlerle doğrudan işbirliği içinde oluştuğunuz için istesek de yeteri kadar teşekkür edemeyiz. Ne yazık ki ağabeyleriniz için uluslararası tutuklama emri çıkarmak zorundayız. Sizin için üzüldüğümü tahmin edersiniz ama. Komiserin üzüntüsünü sezen Nur, kanun herkes için aynı biçimde yürütülmelidir dedi. Haydar kardeşlerin işini de bitirmek üzere bir ekip yola çıktı. Her an olayın noktalandığı haberi gelebilir. Ben o işi bitirildi diye düşünmüştüm, dedi Altan. Tam ele geçirmek üzereydik, avucumuzun içinden kayboldular. Bu kez söz veriyorum, aynı şey yenilenmeyecek. Hatta ben onları sorguya çekmeden size bu ikiliyi demir parmaklıkların arkasından göstermek için sabırsızlanıyorum. Komiserlikten ayrıldıktan sonra Nur, ağabeyinin koluna girdi. Kesin kararlı mısın? Evet, İstanbul'u terk edecekti. Yaralanmış, onur kırılmıştı. Gidecek ve uzun süre geriye dönmeyecekti. Fidanlıklarla uğraşarak günlerini geçirmek istiyordu. Ben sana söylemiştim. Ben şehir insanı değilim. Topraklarıma dönüyorum. İnan bana, yola çıkacağım gün hayatımın en güzel günü olacak. Altan kardeşinin kolundan kopar gibi ayrıldı. Arkasını döndü. Kardeşini ondan ayrılıyor olmanın hüznünü göstermek istemiyordu. Nur, ağabeyinin uzaklaşmasını izlerken yüreği üzüntüyle sıkıştı. Uzun boyu, öne doğru hafif kambur yürüyüşü, elleri ceketinin cebinde, gözyaşlarından önünü göremez oldu. Kendini bütünüyle kaybolmuş hissetti. Altan'ın gidişi içinde büyük bir boşluk bıraktı. Arabasına bindi ve Nişantaşı'na Esin'in çalıştığı hastaneye gitti. Söz verdiği halde hiç aramamıştı. Şansınız varmış dedi çocuk bölümünün müracaatında görevli kız. Doktor Ozan'ın görevi bir saate kadar bitiyor. Burada veya arabasının yanında bekleyebilirsiniz. Üçüncü sigarasını bitirdiğinde Esin göründü. Beyaz doktor gömleği hala sırtındaydı. Neşeli adımlarla yaklaştı. Nur'u Studebaker marka eski siyah arabasına yaslanmış görünce şaşırdı. Sen ne arıyorsun? Hasta mısın yoksa? Yanıt olarak kızı yanaklarından öptü. Seni bu akşam yemeğe davet edecektim ama gelip buradan götürmeyi tercih ettim. Of, kılığıma baksana. Korkunç bir gün geçirdim. Evime gidip üstümü değiştirmek isterim. Esin, Nur'un düş kırıklığına uğradığını görünce bana eşlik et, yolda konuşuruz dedi. Bu saatte trafik çok yoğundu. Nur da bu tıkanıklıktan yararlanarak Esin'e New York macerasını anlattı. Kız inanamadı. İki anne, iki anne deyip durdu. Evinin önüne geldiklerinde ise Nur'un kararsızlığını görüp beni arabada bekleyecek değilsin ya, yukarı gel dedi. Esin havluya sarılmış banyodan çıkarken Nur onu durdurdu. Kız irkildi ama ses çıkarmadı. Nur onun omuzlarını, boynunu öpüyordu. Hızla kendine doğru çekti, ağzını aradı, uzun uzun öpüştüler. Nur'un onu koltuğa doğru çektiğini görünce, hayır orada olmaz, odama gel, orası daha loş. Çıplaktılar ve birbirlerine sarılmışlardı. Birbirlerinin vücudunu yeniden keşfetmeye çalışıyorlardı. Nur uzaktaki sevgilisinin izlerini teninden silmek istiyordu. Şu an duyduğu şehvet değil, güzel bir vücudun cazibesine kapılmaktı. Sırt üstü uzandı ve Esin'in gerekeni yapmasını sağladı. Kendine itiraf etmeye çekiniyordu ama Nayiri'ye özlem duyduğu kesindi. Esin'in ölçülü biçili sevişme tarzını izledikçe Nayiri'nin yataktaki çılgınlığını özlediğini fark ediyordu. Daha sonra Esin onun kulağına söyleyecek çok önemli bir şey olduğunu fısıldadı. Geçen yıl New York'taki Bellevue Hastanesi'ne çalışmak amacıyla bir dilekçeyle başvurmuştum. İsteğim onaylanmış, çocuk bölümünde kadrolu olarak çalışabileceğim. Kutlarım, bu ender yakalanabilecek bir şans. Biliyorum ama kabul etme konusunda kararsızım. Sen de geri döndüğüne göre uzun süre senden ayrı kalmak istemiyorum. Her şey Nur'un düşündüğünden daha hızlı gelişiyordu. Böyle bir öneriyi geri çevirmek, bu hastaneye tıp mezunlarının düşünü kurduğu ve çalışmak için can attığı en büyük ve çağdaş tıp merkezlerinden biriydi. Oysa Esin kendisi için işi reddediyordu. İlişkilerinin başında bağlanmayı ve ona sözler vermeyi hiç düşünmemişti. Geleceğini düşünecek zamanı vardı. Bu itiraftan sonra Nur, kendi yokluğunda Esin'in duygularının yoğunlaştığını fark etti. Bir yandan da bunu hissetmek hoşuna gitmişti ama Nayir vardı. Şu anda üvey kız kardeşine duydukları her şeyin üstündeydi. Nur'un sessiz kalışı Esin'i kaygılandırdı. Eğer bu işi reddedersen bana kızar mısın? Reddetmek aptallık olur. Ama kuşkularını ortadan kaldıracak bir fikrim var. Esin konuşmak konusunda bir an tereddüt etti. Sonra ne istediğimi iyi biliyorum. Seni istiyorum. Esin onu kollarının arasına büzüldü. Nur onu kendinden uzaklaştırdı. Gözünün içine bakarak başını ellerinin arasına aldı. Bu kadar hızlı böyle bir durumda karşılaşmayı beklemiyordu. New York'a hayır deme dedi. Yani çekip gitmemi istiyorsun öyle mi? Hayır, bırak da açıklayayım. Sonra evet, hayır dersin. Sana söyledim. Bir bunalım geçiriyorum ve ne yana gideceğime karar vermiş değilim. New York'ta bir şirket kurmayı düşünüyorum. Böylece oraya yerleşmek için iyi bir nedenim olur. Esin'in gözleri parladı. Nur ülkesine geri döndüğünden bu yana hem kendinin hem de ülkesinin geleceğini düşünüyordu. NATO'ya girmek, askeri üslerin kurulmasına izin vermek Türkiye'yi modern bir ülke haline getiremezdi. Birbirlerine düşman olanlar birleşip bir çeşit kulüp kuruyorlardı. Aslında Nur oralara ait olmayı isterdi. Bir ara politik kariyer yapmayı düşünmüştü. Ülkenin Osmanlılıktan kurtulabilmesi için yeni yüzlere ihtiyacı var diyordu. Bu işi başarabileceğinden de emindi. Ama ağabeylerinin başı yargıyla dertte olduğundan beri bu fikri aklından çıkarmıştı. Amerika işlerimi geliştirebileceğim bir ülke. Endüstri tam bir patlama yaşıyor. Wall Street borsası dünya finans piyasasını elinde tutuyor. New York şirketlerin İşin yayıldığı yer dedi. Orada Nayir bekliyor demedi. Öneriyi kabul et, birlikte gidelim. Esin'in ağzı açık kalmıştı. Tam yanıt verecekti ki Nur parmaklarıyla ağzını kapadı. Merak ediyorum, geçmişi karanlık, bugünü skandalla çalkalanan bir aileden biriyle evlenmek ister misin acaba? Belki benimle Amerika'ya gelirsin. Bunları birlikte unuturuz. Esin öyle heyecanlanmıştı ki elleri titremeye başladı. Kendine gelip aklını toplaması için birkaç dakika geçmesi gerekti. Ben seninle evlenmek isterim. Ailenle değil. Ağabeylerin ne yapmış ne yapmamış umurunda değil. Ya da Türkmüşsün, Ermeni, Hristiyan veya Müslümanmışsın. Bildiğim tek şey seninle dünyanın öbür ucuna kadar giderim. Yeter ki seninle olayım. Öyle duygulanmıştı ki kendini Nur'un kollarına attı. O anda da onun gözlerinin yaşardığını fark etti. Evlenme teklif etmek ne kolay iş diye geçirdiği içinden. Gerçekten karım olması isteyecek kadar onu seviyor muyum? Yoksa sadece Nayir'den uzaklaşmaya mı çalışıyorum? Esin'le Nayir'den önce karşılaşmıştı. İki kadın için duygusları öyle birbirinden ayrı şeylerdi ki kıyas bile edemiyordu. Nayir ile olan beraberliğinden kuşkulanıyorsa tabii, şayet o dile getirdiyse Esin'le evlilik onun kurmaya çalıştığı yeni ortamında suçlanmasına engel olacaktı. Şimdi Leyla ile konuşmam lazım. Resmi durumlar için onun onayını almam gerek. Ama sanırım kabul edecektir. O zamana kadar kesinlikle gizleyeceğiz. Esin mutluluktan uçuyordu. Olmasını en çok istediği iki dileği gerçekleşiyordu. Sevdiği adamla evlenmek ve mesleğinde ilerlemek. Sen beni mutlu etmek için doğmuşsun. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Nur'u bağrına bastı. Aşık bir kadındı o. Seni seviyorum Nur. Onun da aynı sözleri söylemesini beklerdi. Nur da biliyordu. Sustu ve onu öpmekte yetindi. Nayiri'yi aklından kovalamak için daha çok mücadele etmesi gerekecekti. Deli gibi hatta sertçe Esin'i kendine çekti. Defalarca öptü, öptü, öptü. Sonunda genç kız bir zevk çığlığı attı. Birbirlerinin kollarında kaldılar. 25. Nur mektuplarını okurken Howard Lehman tarafından yazılmış bir mektup görünce şaşırdı. Lehman, New York Times'ın başına bela olan muhabirdi. İstanbul'da olduğunu ve onunla bir röportaj yapmak istediğini söylüyordu. Acele yazıldığı belli olan mektubun altında divan oteline indiğini eklemişti. Önce sinirlendi. Mektubu buruşturup çöp sepetine attı ama sonra merakına yenik düşerek randevu istemek için Lehman'ı aradı. İki adam aynı gün otelin barında buluşmak için sözleştiler. Lehman, Nur'a buluşma önerisini kabul ettiği için teşekkür etti. O saatte otelin barında hiç kimse yoktu. Blue jean ve gri flanel gömlek giymiş olan gazeteci barın taburelerinden birini tünemişti. Nur gazeteciyi buldu, soğuk bir selam verip oturdu. Geldiğiniz için teşekkür ederim dedi Lehman. Siz tuhaf bir üçkağıtçısınız. Sesi buz gibiydi. Gerçeği söylemem gerekirse ben ağzıma bir yumruk patlatacağınızı sanıyordum. Hala da yapabilirsiniz. Ben bir yanlış düzeltmek için sizinle görüşme riskini göze aldım. Çünkü anlatacaklarımı yüzünüze söylemek istedim. Lehman, dedikodu köşesini ekmek parası kazanmak için kullanıyordu. Ücret çok az diye belirtti. Ama basın kartının sağladığı ayrıcalıklardan yararlanmak koşmuş. Nur, New York'a gitmeden birkaç gün önce telefonda adını vermeyen ama burgusundan Türk olduğu belli olan bir adam gazeteyi aramış ve Lehman'dan Türkiye'de ünlü olan bir adam hakkında yazı yazmasını istemiş. Bu insanın New York'ta değil, Türkiye'de ünlü olması koşuluyla. Çünkü telefondaki bu ünlü tipin ününü ve şerefini beş paralık etmek istiyormuş. Lehman'a bol resimli, dedikodulu, entrikalı bir yazı ısmarlamış. Amacı o Türk'ü yerin dibine geçirmekmiş. Lehman daha sonra mahvedeceği müşterinin kimliğinin ayrıntılarını içeren bir mektup almış. Bu mektupta sizinle ilgili öyle ayrıntılar vardı ki ben kendi öz anamı bile bu kadar tanımıyorum, dedi gazeteci. Sizi arayan Türk'ün adını biliyor musunuz? Hayır, zaten sormuş olsaydım da sahte isim söylerdi eminim. Lehman için ünlüler hakkında yazı yazmak olağanmış. Ancak bu kez onun bu her zaman yaptığı işe karşılık ona böyle para ödenmesi Lehman'ı çok şaşırtmış. Ayrıca yaptığı haberi İstanbul gazetelerine sızdırmasını da istemiş bu yabancı. Yani siz bana bunları anlatmak için mi Atlantik'i aşıp buralara geldiniz bayım? Nur bunu sorarken adamın adını hatırlayamadı. Lehman. Ama bana Howard diyebilirsiniz. Polisler Tobacco Company'nin adamlarını tutuklayınca gazetede başınıza sardığım belaların parasını ödeyenin resmini görüp tanıdım. Böylece sizden özür dilemem gerektiğine karar verdim. Hayır, yayınladığım yazılar için değil. Bu benim her zaman yaptığım iş. Adi bir kaçakçı grubunun ucuz oyuncağı olmak, işte bunu sevmedim. Görünüşe göre Bay Howard, beni şaşırtmayı sürdüreceksiniz. Sonuna geliyorum. Patronum benden Türkiye'deki afyon kaçakçılığı üzerine bir yazı hazırlamamı istedi. İşte bu nedenle buradayım. Gelmişken hatamı da onarmak istedim. İşte bu da halloldu. Şimdi bazı ipuçları için bilginize başvurmak istiyorum. Lehman, bir yandan utanmazlığı, diğer yandan da yüreğinin temizliğiyle yine Nur'u şaşırtmıştı. 3 kuruş fazla kazanmak için çamura batmaya razı oluyor derken onu bulup birkaç özür sözü bağışlamak için anlatılan sırlardan sonra da ondan tüyo istiyordu. Lehman devam etti. Narkotikte arkadaşlarım var. Tobacco Company'nin patronu Ebenezer'in defterlerine bir göz attım. Ebenezer'i tanıyorsunuz değil mi? Nur başıyla onayladı. Bu kez durum ilginçleşmişti. Defterin birinde sizi yakından ilgilendirecek isimler var. Sizi bu konuda uyarayım dedim. Dürüst bir insan olduğunuzu biliyorum. Bu boklukları hak etmiyorsunuz. Lehman kendine ikinci bir içki ısmarlayıp Nur'a da kendini toparlama süresi tanımıştı. Sonra ona doğru eğildi. İki ağabeyiniz, Turan ve Ramazan. İstanbul'daki iplerin ucunu tutan onlar. Sizin için çok kötü. Üzgünüm dostum. Lehman'ın sözleri Nur'un başını döndürdü. Midesi bulanmaya başlamıştı. Gazeteci onun iyi bildiği ama açıklayamadığı bir şeyi doğruluyordu. Sadece narkotikteki çocuklar biliyor. Bir de siz ve ben. Başka hiç kimse. Sakin olun Bay Kardam. Bunu asla sütunuma taşımam. Aramızda kalacak şeref sözü borçluyum size. Nur Altan'la yaptığı uzun telefon konuşmasını hatırladı. Kaçakçıların başı hakkındaki kuşkuları. Her seferinde babalarından kuşkulanmışlar ama bu olasılığı saf dışı etmişlerdi. Hayır, o olamazdı. Büyük Rıza Bey böyle dalavereyalara bulaşmazdı. Oysa iki kardeşe gelince onlar tahmin ettiklerinden de fazla işin içindeydiler. Çok şey biliyorlardı, her türlü taktik vesaire. Konuyu daha fazla değişmek istemiyordu. Kendini öyle kötü hissediyordu ki başının dönmesi biraz azalsın diye bekliyordu. Lehman'a gelince o gözünü kadehinin dibine dikmiş, suskun oturuyordu. Bir soru Howard. Acaba bu defterde aileden başkalarının da adını gördün mü? Bildiğim kadarıyla hayır. Nur'un sırtından bir yük kalkmıştı. Lehman'ın anlattıkları bölüp bölçüktü ama ona güvenmek zorundaydı. Rıza'nın adı yoktu. Bu konuşma biter bitmez altına haber verecekti. Bu kaçakçılığın ne zamandan beri süre geldiğini biliyor musunuz? Daha açık sorayım. Benim ailemin üyeleri ne zamandan beri bu işin içindeler? 4, en fazla 5 yıl. Lehman, Nur'un neden birden rahatladığını anlayamadı. 5 yıl. Bu babamızın işin içinde olmadığı anlamına gelir. Çünkü son 5 yıl Gaziantep'ten dışarı adım atmadı. Ne tür bilgi istiyorsunuz Howard? Arazilerinizde gezinip birkaç bilgi edinmek. Böylece o şehrin kapıları bana açılır. Bir pazarlık yapalım Howard. Ben araştırmalarınızın kolaylaşmasını sağlayacağım ama siz de benim onayım olmadan ailem hakkında tek kelime yazmayacaksınız. Tabii tamamen susmanızı istemem. Eğer kaçınılmaz kanıtlarla ortaya konmuş gerçekler varsa bu durumda tabii ki yazacaksınız. Yine de yayınlanmadan önce beni uyarmanızı istiyorum. Bingo diye bağırmıştı Lehman. Olağanüstü heyecanlanmıştı. 18. ayrımın sonu sayfa 268.